Ayrım 5.
O sık sık dışarı gidiyordu. Onun yanında yaşayabildiğim sürece bu beni rahatsız etmiyordu. Geçen zaman zarfında babamla ilgili hatıralarım da siliniyordu. Onun bizde hiç resmi yoktu. Gıda maddeleri karneye bağlanıyordu. Savaştan bahsediliyordu çokça ve sadece akşam duaları sırasında babamı düşünüyordum. Lütfen Tanrım, babamın başına bomba düşürme. Ancak o Bradford'da Hitler'den zarar görmediği için bizden daha fazla güvencedeydim. Hitler'den nefret ediyordum. İsviçre'ye geri döndüğümüzde annem beni onun yüzünden Lenin'in anne babasının yanına göndermişti. Biz Almanya sınırının çok yakınında yaşıyorduk. Fransa sınırı da pek fazla uzak değildi. Bu yüzden öğretmenimiz Basel'e üç ülkenin köşesi diyordu. Biz eğer Hitler sınırı geçerse hepimizi hatta çocukları bile öldürür veya gazla zehirler diye düşünüyorduk. Tıpkı Yahudilere yaptığı gibi. Beni o kadar korkutuyordu ki uyuyamıyordum bile. Aklımdan ona uzun uzun mektuplar yazıyordum. Sevgili Bay Hitler, lütfen daha fazla Yahudi'yi yakalayıp öldürmeyiniz. Lütfen tüm dünyaya karşı daha fazla savaşmayınız. Almanya yeterince büyük ve güzel. Tümüyle de size ait. Neden bununla yetinemiyorsunuz? İsviçreliler çok küçük olmasına rağmen İsviçre ile yetiniyorlar. Niçin bir ülke kendi sınırları içinde kalmaktan tatmin olamıyor? Biliyor musunuz, Yahudiler de insanlar. Onlar da sizin ve benim gibi yaratıklar. Onlar da bizimle aynı duygulara sahipler. Anneniz size iyi kalpli ve sevgi dolu olmayı öğretmedi mi? Yeterince sevgi görmediniz mi? Sizi seveceğim ve size dünyanın herkese ait olduğunu, herkesin mutlu olmaya hakkı olduğunu öğreteceğim. Anneniz bu yaptığınız korkunç şeylere ne diyor? Ve vicdanınız, ya Allah varsa ne olur? Anneniz toplama kamplarınızın resimlerini gördü mü? Babaların, annelerin ve çocukların birbirlerinden ayrılırken birbirlerini kaybedip ve yaşayıp yaşamadıklarını dahi bilmedikleri için ızdırap çektiklerini biliyorsanız eğer nasıl yaşayabiliyor ve uyuyabiliyorsunuz? Lütfen Bay Hitler, bunları bitirin artık. Okulda şu sıralar iyi kalpli ve sevgi dolu olan İsa hakkında bir şeyler öğreniyoruz. Ancak onu da öldürmüşler. Onun hakkında biraz bir şeyler okuyamaz mısınız? Çok iyi bir kitap var, İncil. Sizin aslında içinizden kötü olmadığınızı biliyorum. Dediklerine göre siz çoban köpeklerini, Beethoven'ı ve adı Eva Braun olan bir kadını seviyorsunuz. Bir düşünün, onu veya annesini ya da köpeği öldürüyorlar. Bundan hiç hoşlanmazdınız, değil mi? Ben de köpekler ve Beethoven'dan hoşlanıyorum ve Mozart'ı daha severek dinlememe rağmen Beethoven'ın işitme yeteneğini kaybetmesini çok üzücü buluyorum. Annemin de bir kulağı işitme yeteneğini yitirdi. Bu yüzden de insanlar çok konuşunca çabuk yoruluyor. Beethoven bestelediği eserlerini dinleyemediği için çok mutsuz olmalı. Mozart karısı verem olduğu halde ve kendisi de bir büyük baba kadar borçlu olduğu halde daha neşeli geliyor kulağa. Belki onun müziği sizi de neşelendirir ve siz de bu kadar gaddarca ve kötü şeyleri yapmaktan vazgeçersiniz. İnanıyorum ki sizi gerçekten seven birine sahip olsaydınız beni anlayabilirdiniz. Kız arkadaşlarım Heidi ve Vette de size sevgiyle selamlarını yolluyorlar. Çünkü biz sizin ya da üzgün ya da hasta olduğunuz veya neler döndüğünü hiç kavrayamadığınız konusunda hemfikiriz. Size sevgimizi gönderiyor ve bu mektubumuzu ciddiye alıp üzerine düşünmenizi ümit ediyoruz. İçten selamlar, Olivia. Annem yan odada ürkek bir sesle Hitler hakkında konuştuğu esnada ben böyle mektuplar ortaya attığım için kendimi daha kötü hissediyordum. Sırtımdan soğuk terler dökülüyor ve gözlerim yaşlarla doluyordu. Aklımda Hitler'e bu mektupları yazarken vum vum diye sallanıyordum ileri geri ta ki uyuyup kalıncaya kadar. Sürekli annemin yanında kalamıyordum. Uzun bir süre bile olmuyordu. Ben daha 4 yaşındayken İngiltere'yi terk etmiştik ve şimdi yeniden ayrılık acısı ve gözyaşları vardı. Ben Nene ile birlikte bir trenle uzaklaşmak zorundaydım. O bana babasının makinist olduğunu, annesinin harika pastalar pişirdiğini, kendisinin de başka bir ailenin yanında çalışmaya gitmek zorunda olduğunu söylüyordu. Yolculuk sırasında altımızdaki yerin kırılacağını ve tekerlerin arasına düşeceğimi sanıyordum. Neneyi kaybetmekten çok korkuyordum. Fakat onun anne ve babasına büyük anne ve büyük baba diyebilecektim. Sevimliydiler. Onların o hoş ahşap şalelerinde, onların yüksek kocaman çift kişilik yataklarının kenarında uyuyabilecektim. Gerçi yine ileri geri sallanıyor ve tüy yorgana sarılıyordum ancak fazla korkmuyordum çünkü biliyordum ki sonra gelip yanıma yatacaklardı. Ertesi sabah artık Nani yoktu ve beni masaya oturtup kendi pastamı yapayım diye bana hamur veren büyük anneydi. Sonra alışveriş yaparken benimle sanki bir yetişkinmişim gibi konuşuyordu. Hatta benimle konuşurken bana bakıyordu. O tüm komşulara kızının İngiltere'de benim bakıcım olduğunu anlatıyordu ve onlar da gülümseyerek beni çocukları ile oynamaya davet ediyorlardı. Alışveriş sırasında kasap bana bir dilim sucuk, fırıncı bir sandviç, manavda bir elma hediye etti. Daha önce hiç böyle şımartılmamıştım ve ne kadar teşekkür etsem azdı. Büyük anne bir defasında teşekkür etmenin yeteceğini söylüyordu. Eve dönerken yolda ilk önce genç askerlerin askerlik görevlerini yaptıkları ve adam oldukları kışlanın önünden geçiyorduk. Ve sonra demiryolu geçidinin zil sesleriyle inmekte olan kırmızı beyaz bariyerlerine doğru geliyorduk. Büyük babanın treni şimdi gelmek üzereydi ve büyük anne bana beyaz bir mendil veriyordu. Onu tanıdığım için kendimi önemli biri zannediyordum ve çılgınca el sallıyordum. Kocaman sakalını ve kırpıştırdığı gözünü kısaca görür gibi oldum. Sonra o şimşek hızıyla kayboldu. Makinenin hızı, gücü ve gürültüsü iliklerime kadar işliyordu. Büyük anne ve ben birbirimize bakıp el ele evin yolunu tutuyorduk. Orada pasta kokusu vardı ve oturup önceden pişirdiğimiz şeyi yemeye koyuluyorduk. Bahçeden fasulye ve çilek topluyorduk. Ben bunu harikulade buluyordum. Kurtli oynamaya geliyordu ve biz kumda su birikintileri yapıyorduk. Kum kovalarımızdan kurbağalar yakılıyor ve kendi göllerimize atıyorduk. Birlikte çok iyi eğleniyorduk ancak o daha sonra kenara çekiliyor, pantolonunu açıyor, bir şey çıkarıyor ve sonra toprağa sarı bir su şırıldıyordu. Bunu seyrederken yine o iğrenç duygunun yükseldiğini ve içime yerleştiğini hissediyordum. Nefes alamıyordum, daha fazla boğuluyordum ve titreyerek, ağlayarak mutfağa koşuyordum. Çamaşır günlerini seviyordum. Köy harekete geçiyor, evler ve tüm çevre Arap sabunu, temizlik ve buğu kokuyordu. Büyük anne ile çamaşırcı kadın ağaç büyüklüğünde tahta bir kaşıkla kocaman bakır bir küvette çamaşırları karıştırıyorlardı. Akşamsa hepimiz aynı anda yatağa giriyor ve kafamızı güneşte kurutulmuş temiz çarşaf ve yastıklara gömüyorduk. Her akşam büyük babanın eve dönüşünü bekliyordum. Eve döndüğünde onun her zaman aynı olan hareketlerinin merasimini takip ediyordum. İçeri giriyor, sucuk şeklindeki kocaman deri çantasını kapının arkasına koyuyor, ellerini iki defa yıkamak için taş lavaboya doğru yürüyordu. Sonra masaya geliyordu ve temiz beyaz mendilin katlarını özenle açıyordu. Yeniden lavaboya geliyor, kırmızı hortumlu musluğu iyice açıyor ve eğiliyordu. İşaret ve baş parmaklarıyla burnunun bir deliğini kapatıyor ve suyu ilk önce bir tarafından sonra öbür tarafından çekiyordu. Ta ki burnu sümük ve kurumdan temizlenene kadar. Ancak ondan sonra mendilini kullanıyordu. Gülerek oturmadan önce benim başımı okşuyordu. Büyük anne ona gungele içinde sütlü kahvesini getiriyordu. Yassı kulaklı bir ayı gibi görünen bir fincanda gungele öyle büyüktü ki onu iki eliyle kaldırması gerekiyordu. Keyifle höpürdetiyordu ve önüne tahta tepsisiyle ekmek ve peynir koyduğu zaman da ah diyordu. Ekmeği ince dilimlere kesiyor ve ardından kahveye banıyordu. Büyük anne hemen yanına oturuyor, zevkle onu seyrediyor ve birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Ben kendimi sıcacık ve huzurlu hissediyordum. Yaptıkları her şey anlamlı görünüyordu. Ne büyük babanın ne de büyük annenin aceleleri vardı. Anlaşılan çalışmaktan zevk duyuyorlardı ve onu bir ayrıcalıkmış gibi yürütüyorlardı. Onlara da her an gülecek ve oynayacak zaman kalıyordu. Her güzel şey gibi bu yaşam da birdenbire son bulmadan önce büyük baba bir sabah bizi saat 4'te uyandırıyordu. O yeni köylü kızı hayatının ilk gün doğuşunu göstermek istiyordu. Esniyerek giyiniyor ve sonra da serin ay ışığında dışarı çıkıp istasyona gidiyorduk. Bu defa treni kullanmamasına rağmen büyük baba bilet basmıyordu. Tüm insanları tanıyordu. Sessizlik bende tatlı bir ürperti yaptı. Şuradan buradan gelen gürültüler gizlenmiş hayvanları belirtiyordu. Hemen hemen hiç konuşmuyorduk ve ben bu vakur sessizlik içerisinde kendimi yetişkin hissediyordum. Epeyce yürüdükten sonra büyük baba beni omzuna aldı. Ben onu beni böyle taşıdığı için çok seviyordum. Bu yüzden de ona bir süre sonra bu durumun benim için ne kadar rahatsız edici olduğunu söylemiyordum. Sonra da bunu artık düşünmüyordum. Zira aniden her şey pembe, altın, menekşe ve solgun sarı, gümüşümsü renklere bürünüyordu ve ben gözlerime inanamıyordum. Kan kırmızısı bir top yoktan var oluyordu ve geceyi gündüze çevirip beni aydınlıkla dolduruyordu. Onların ikisinin de bana baktığını, gülüştüklerini fark ediyor ve biliyordum ki yalnız değildim. Birlikte doğan günün mucizevi sevincini paylaşıyorduk. Her gün minnettar olunması gereken bir hediyeydi. Bunların hepsini olduran kimdi ve olabilmesinin gücüne kim sahipti diye fısıldıyordum. Zira bu soru sessizlik dileğinden daha aceleciydi. Gökyüzündeki Tanrı, Olivia Tanrı, ne kadar şükretmemiz gerektiğini unutmamalıyız ve bu manzarada hele hiç. Ben büyük anneye gülümsüyordum ve biz hepimiz el ele tutuşuyor ve birlikte teşekkürler yüce Tanrım diyorduk. Tüm yol boyunca dağdan aşağı inerken bunu kuralına göre ve bir marş melodisi gibi alçalıp yükselen tonlarla şarkı söyler gibi söylüyorduk. Bu gece erken gidiyordum yatmaya ve ileri geri sallanmadığım gibi yorgana bile sarılmıyordum. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Büyük babanın treniyle arka bahçeden hızla geçip gittiğini duyuyordum ve biliyordum ki herkes sağ salimdi. Ertesi gün Neni geldi. Ben anneme geri döndüğümü bildiğim halde ağlıyordum. Büyük anne beni dizlerine oturtuyordu ve ben onun o güzel yüzüne bakıyordum. Mavi gözleri o kadar derindi ki daha önce hiç fark etmemiştim. Saçları da gümüşü beyazdı. Bizim yatağımızdaki yerin hep olacak ve sen bizim tek torunumuzsun diyordu o. Sık sık rüyamda onları görür ve ağlayarak uyanırdım. Çünkü onları sonra hiç görmedim. Şimdi ölüler. Doğruldum ve pencere pervazına oturdum. Çevredeki tüm pencereler karanlıktı. Bazel'de hala uyanık olan tek insan ben olmalıyım diye düşünüyordum. Acaba annem Bradford'da uyuyor muydu ve acaba evi satabilmiş miydi? Tüm düşüncelerim çatı katına, elmaların kış için depolandığı yere yönelmişti. Onun beni... Hayır, yasak. Büyük anne ve büyük babadan sonra ne oluyordu? İşte dayanılabilirdi. Ama her şey daha kötüye gidecekti. Başlangıçta her şey iyiydi. Annem doktor olan Andreas'ı seviyordu. Karısı ondan boşanmaya razı olmuştu. Ancak bir şart koşmuştu. Bir yıl boyunca annemle görüşemeyeceklerdi. Bu yüzden annem ve ben İsviçre'nin İtalyan bölümüne gidiyorduk. Oranın resimlerini birçok kez takvimlerde görmüştüm. Herkes orayı güzel buluyordu. Ve bir de orada yaşamak, hem de annemle. Otelde rahat bir hayat sürüyorduk. Akşamları bir bayan benimle ilgileniyordu. Bir gece annem çok geç geldi ve otel kapalıydı. O da artık içeri giremiyordu. Kısa bir süre sonra menenjit oldu, ameliyat olması gerekiyordu. O zamandan beri tek kulağı duyuyor ve ben sık sık hangisi olduğunu unutuyorum. O zamanlar ona utandığımı, çünkü aşağıda erkek çocuklarında olan şeyden olmadığını söylemek ihtiyacını hissediyordum. Onun bana yardım edebileceğini düşünüyordum. Çünkü sürekli bunu düşünmek zorunda kalıyordum ve sanki bende bir şey eksikmiş ve bir şeyler yolunda değilmiş gibi hissediyordum. Ama o sadece gülüyordu. Bir kız olmaktan niçin bu kadar utanıyordum? Kendimden nefret ediyordum. Bir şey eksikti ve yolunda gitmiyordu. Sonra bir sitede, 4. katta olan yeni bir daireye taşınıyorduk. Bazel'de. Cam kapıları ve bir balkonu vardı. Oldukça da zarifti. Annemin mobilyalarının isimleri vardı. Baydermayer ve Chippendale gibi ve camekanlar, bilbolar, altın çerçeveli aynalar. Fakat annemin savaştan sonra babamın bir boşanmayı onaylaması gerektiğini söylemesine rağmen Andreas'ın karısı kendince buna hala hazır değildi. Kırmızı taştan Viet'le tanıştığım okula gidiyordum. Orada hayallere dalıyor ve Zürih'teki büyük anne ve büyük babamı düşlüyordum. Günlerden bir gün öğretmenimiz Bay Mayer seslendi. Olivia. Ben sıçrıyordum ve o soruyordu. Bugün öğleden sonra sınıfta anlattıklarımın tek bir kelimesini olsun duydun mu? Ben hayır dedim ve öğrenciler çirkin çirkin güldüler. O bana eğer bir tren saatte 100 kilometre hızla Bazel'den Zürih'e gidiyorsa ve bu iki şehir birbirlerinden 100 kilometre uzaklıkta iseler ne kadar zamanda tren oraya varır sorusunu sormuştu. Ben gülüyor ve cevaplıyordum. Tren Bazel'den Zürih'e 1,5 saatte gider. Bunu büyük babam makinist olduğu için biliyorum. O Zürih'te yaşıyor ve ben onunla birlikte trenle gittim. Öğretmen bana bağırıyordu. Kitaptaki trenin mola vermediğini, hatta saatte 100 kilometre hız yaptığını, benim zahmet edip kitaptaki trene konsantre olmamı ve hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir büyük babadan bahsetmememi söylüyordu. Ben ağlayabilirdim. Nasıl olurdu da o kimseyi ilgilendirmezdi. Hem o trenler hakkında bu aptal kitaptan daha çok şey biliyordu. Onlar beni asla anlayamıyorlardı ve ben de asla onların neyi anlamış göründüklerini anlayamıyordum. Bitti bir saat diye fısıldıyordu. Ben tekrar ediyordum ve onu tutkuyla seviyordum. Allah'a şükür diyordu Bay Mayer ve ileride bizi akrabalarınla ilgili hikayelerle rahatsız etme. Onun hiç gerçek akrabası yok bana söyledi diye Witte öyle sesli fısıldadı ki tüm çocuklar ve öğretmen de bunu duydular. Bundan nefret ediyordum. Farklı olmaktan nefret ediyordum. Herkesin ailesi ve akrabaları vardı ve hiç öyle yalnız değillerdi. Çok gaddarlardı, buna hakları yoktu. Çünkü onların her şeyi vardı ve daha çok eğlenebiliyorlardı. Dersten sonra Bay Mayer beni cezalandırdı ve ben eve yalnız gitmek zorunda kaldım. Kaldırım aralarına dikkat etmeyi tümüyle unutarak 4 merdiveni de yukarı koşuyordum ve eve geldiğimde seviniyordum. Annem telefondan sesleniyordu. Hemen geliyorum. Seninle görülecek bir hesabım var. Her zamanki gibi midem kramptan büzülüyordu. Odama gittim ve dona kaldım. Tüm çekmecelerim dışarı çekilmişti ve elbiselerim, oyuncaklarım, kitaplar bir yığın halinde odanın ortasında duruyordu. Annem telefonda gülüyordu. Hemen eşyalarımı toplayıp ait oldukları yere tıkıştırıyordum. Aman tanrım, çantanı bırak ve mantonu çıkar. Bütün gün boyunca çalışıyor, temizliyor ve yerleştiriyorum. Ve bir de fazladan senin yapmadıklarının hepsini ben yapmak zorunda kalıyorum. Şu andan itibaren odan derli toplu olacak ve çekmecelerindeki karışıklıklar bitecek. Mantomu çıkarırken bana bakıyordu ve hemen toplamaya başlayayım diye daha onu yere bırakmıştım ki yerinden sıçradı. Hayır, görüyor musun? Eşyaları olmaları gereken yere bırak. Hemen. O zaman hiç böyle yığılmazlar dedi. Mantomu asmaya gidiyordum. Yerleştirmek bir asır sürdü. Daha bir yığın ödevim olduğunu biliyordum ve susamıştım da. Daha sonra annem bisküvi ve ahududu şurubuyla içeri geliyordu. Ben oturup onun geri kalanları yerleştirmek zorunda kalışını seyrediyordum. Kendimi suçlu hissediyordum. Özellikle de benim tıkıştırdığım şeyleri tekrar düzenlediğinde. Bu akşam daha Neni'ye sana gönderdiği paket için teşekkür mektubu yazmam lazım. Benim çok fazla ödevim var. Bütün akşam zamanın var. Ben dışarı gidiyorum. Teyzeciğin sana yardım edecek. Şimdi ilk önce mektubu yaz. Bir yandan kurşun kalemimi kemirirken diğer yandan da soruyordum kendi kendime. Şimdi hangi teyze sihirbazın şapkasından çıkan tavşan gibi çıkacak diye. Mektup yazmaktan nefret ediyordum çünkü annem çok katıydı. Hiç bilmiyordum nasılsından sonra başka ne yazmalıydım. Ben iyiyim. O güzel hediye için teşekkürler. Bir şeyler daha karalayıp ona gösterdim. Bana benim de çoktan bildiğim şeyi çok itinasız olduğumu ve karaladığımı, bir sürü dikkatsizce hatalar yaptığımı bir kez daha yazmam gerektiğini söylüyordu. Sayfayı 5 kez yazdıktan sonra o gözyaşlarına boğulmuştu ve bana annemin benimle ciddi ciddi konuşması gerektiğini söylüyordu. Şuraya karşıma otur Olivia. Benim yakında gitmem lazım. Ancak ilk önce sana Bay Mayer'in telefon ettiğimi söylemeliyim. Midemde bir düğüm daha. Öğretmenin senin gündüz bile rüya gördüğünü söylüyor, konsantre olamıyor ve mantıklı düşünemiyormuşsun. Ben bir aptalım, bunu biliyordum. O da fark etti senin tikinin iyice kötüleştiğini. Benim sürekli birkaç dakikalığına gözlerimi şuursuzca sıktığımı ve sonra da ağzımı sanki gözlerimi yeniden açmama yardım edecekmiş gibi sonuna kadar açtığımı söylüyorlardı. Annem ellerimi tuttu ve kemirdiğim tırnaklarımdan dolayı beni azarladı. Gerçekten hayatım, bunlar yara bere içindeler. Köküne kadar kemirilmiş, kendi kendine nasıl bu kadar yamyamca davranabiliyorsun? Beni bıraktı ve ben ona bakıp kucağında oturabilmeyi, bana dokunmasını diliyordum. Doktor senin çok sinirli bir çocuk olduğunu, bu yüzden de başka çocuklarda bir araya gelmen gerektiğini söylüyor. O bu nedenle seni iyi bir yuvaya, Fernsburg'a vermeyi önerdi. Okuldan geri kalmayasın diye ders de var. Seni yarın oraya götüreceğim. Senin için çok iyi olacak ve ağlayarak anneyi üzme. Ben de en az senin kadar üzgünüm. Kırmızı Kalpler ve Unutma Beni'lerle odama dönüyordum ödevlerimi yapmak için. Oraya giderken yolda annemin yatağına gittim. Michelle'i kısa süre önce Andreas'ın anneme hediye ettiği küçük köpeği almak için. Ama annem Michelle'i yatağımın üzerinde bırak diye sesleniyordu. O genellikle orada veya annemin kucağındaydı. Niye ben gitmek zorundaydım da o kalabiliyordu? Son yuvada diye düşünüyor ve gözyaşlarıma karşı savaşıyordum. Kayak ve kağıt bebekler yapmayı öğrenmiştim. Durup dinlenmeden onlara elbiseler yapıyordum. Bir şeylerle uğraştığım sürece kendimi iyi hissediyordum. Hiç kimse beni yiyebileceğimden fazlasını yemeye zorlamıyordu. Vaftiz annemler, diğer teyzelerim ya da yanlarında kaldığım aileler gibi. Son yuvadaki insanlar bana çok arkadaşça davranmışlardı. Yalnız son gece çok üzgündüm. Taş merdivenlerden yukarıya, telefona koştuktan ve her iki bacağımı da sıyırdıktan sonra. Ben gidiyorum şimdi. Gel de Grabelli teyzeye iyi akşamlar de. Annem harika görünüyordu. Bu teyze yumuşak, samimi, yaşlı bir bayandı. Ondan hoşlanıyordum. Bana hep okurdu. Acıklı yerlerde sesi titrerdi ve zaman zaman duruyordu. Gözyaşlarını silebilmek için. Bu defa bana mülteci çocukları üzerine bir şey okuyordu. Ailelerini savaşta kaybetmişlerdi ve başka bir ülkede yeni bir aile bulmak zorundaydılar. Benden daha kötü bir hayat süren çocukları duymak beni teselli ediyordu. Bunlar benden daha da küçüklerdi. Ben 9 yaşındaydım. Grabelli teyze benim üzerimi örtüyordu ve daha sonra bir daha geri geliyordu. Bana bütün gece yuvarlanmaktan, başımın ağrıyıp ağrımadığını sormak için. Bir defasında uyandım. Bağırıyordum. Kırmızı pantolonlarımı kum çukurunda kaybettiğimi ve bir kuş olduğumu, pantolona ihtiyacım olmadığını söylüyordum. Kumu eştiğimi hala hatırlayabiliyordum ancak sürekli tekrar eden bu rüyadan başka pek bir şey kalmıyordu. Ertesi sabah uyandığımda hala yuvarlanıyordum ve yorganıma sıkı sıkı sarılıyordum. Terliyor ve sürekli aynı kelimeleri tekrarlıyordum. Tertemiz yerleştirilmiş odamda bakışlarımı nasıl dolaştırdığımı ve daha sonra gözlerimin yerde açık duran, korku uyandıran ve ağzı açık bir timsaha benzeyen bavula takıldığını. O anda yüreğim hopladı. Bugün Fersburg'daki çocuk yuvasına götürülecektim. Eli teyzedeki pencere kenarı geniş ve mermerdendi. Az sonra popom dondu. Tekrar yatağıma indim ve yorganı sırtıma ittim. Hala cin gibi uyanıktım. Yine Basel'deydim ve güzel şeyleri hatırlamaya çalışıyordum ancak her şey üzücü hatıralarla karışıyordu.